Ayrım 16.
Ayağını adamın bıçağı tutan elinin üstüne bastırdı. Lefty'nin elindeki ince kemiklerin çatırtısı duyuldu. Jud eğildi ve düşmanının silahını aldı. Lefty yuvarlanıp doğrulmak istedi ama çok yavaştı. Jud kuvvet alıp kalkmak istediği koluna bir tekme attı. Lefty yere, kırık bileğinin üstüne devrildi. Öylesine bir çığlık attı ki artık pes ettiği, kalkmak istemeyeceği anlaşılıyordu. "Kalk ayağa," dedi Jud. Lefty kırık bileğini korumak istercesine iyice büzüldüğünde Jud bir tekme daha savurdu. "Kalk dedim," diye emrediyor. Lefty'nin giderek daha çok kıvrılıp bükülmesi karşısında tekrar tekrar vuruyordu. Bu belki de böyle sürüp gidecekti ama bu arada diğerleri de yanlarına gelmişlerdi. Jud'un kolları bir süre el tarafından tutuldu. Belini kollar dolandı ve onu Lefty'den uzağa çektiler. Jud onların yanlarına yaklaştıklarını fark bile etmemişti. "Bırakın beni," dedi soluk soluğa ve diğerlerinden kurtulmaya çalıştı. Elindeki bıçağı yere attı ve ağırlığını diğerlerine doğru vererek kurtulmaya çalıştı. Üzerindeki yükün yaklaşık yarısı gitti. Bunu fark eden diğerleri de bıraktılar onu. Sanki uzaklardan gelirmişçesine boğuk bir sesin "Yıldızları sayıyor zaten," dediğini duydu. Artık ayağa kalkacağı filan yok. "Rahat bırak onu, kazandın işte." Kavganın tamamı başından sonuna bir dakika bile sürmemişti. Jud soluk soluğaydı. Soğuk hava ciğerlerine doluyor, kalın beyaz dumanlar halinde ağzından çıkıyordu. Biri Jud'u tutmaya, kolunu omuzuna atmaya çalıştı. Ama Jud öfkeyle silkelendi ve kolu geri gitti. Başka biri paltosunu vermek istedi. Jud onu da eliyle geri çevirerek arkasını döndü. Avlunun diğer kenarına, çitlerin bulunduğu kısma gitti. Tam arkasında bir hışırtı duyarak arkasını döndü. Yeniden kavgaya tutuşmaya hazırdı aslında. Hatta bunu yapmak bile istiyordu. "Sakin ol adamım. Seninle kavga etmek gibi bir niyetim yok." Onunla konuşan tutuklu ufak tefek, zayıf, eğri bir burnu ve küstah, kendini beğenmiş görünümü olan bir tipti. "Ben de sana ait bir parça olduğunu söylemek istemiştim yalnızca." Avucunun içinde biraz önce Jud'un yere attığı bıçağı tutuyordu. "Savaş ganimeti." Jud bıçağı aldı. Avucunun içinde tarttı, bıçağı evirip çevirdi ve çeliği tam anlamıyla dikkatli bir şekilde gözden geçirdi. Sonra da havaya fırlatarak çitlerin öte tarafına attı. Kahretsin, bu küfür ani bir patlamadan farksızdı. "Lanet olsun, bu kadar iyi bir deliciyi niçin atıyorsun ki? Burada bunlar çok değerli. Karşılığında en azından 5 paket alırdı." "Sigara içmiyorum," dedi Jud. "Aman tanrım," adamın gözleri dönmüştü. "Senin yanında insanın tepesinin atmaması mümkün değil. Tamam, bıçağı istemedin. Peki iyi bir öğüt ister misin?" "Olabilir," dedi Jud. "Böyle yapayalnız çitlerin etrafında dolaşmamalısın. Yukarıda gözetme kulelerindeki adamların parmakları tetikte. Üstelik de parmakları çok hassas ve gergin. Sürekli basmak için kaşınıyor." "Teşekkürler," diyen Jud binaya doğru ilerledi. "Yalnız dolaşanlar daima dikkat çeker. Diyorum ki belki sana eşlik edecek birini istersin." Jud yanıt vermedi ama temposunu biraz yavaşlattı ve adam tam yanı başına geldi. Beraberce kapıya doğru ilerlediler. Jud duvara doğru bir göz attığında Lefty'nin hala orada yerde yattığını gördü. "İlk yardım ekibi sedyeleriyle birazdan gelir," dedi adam. "Onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Ayrıca kimse de onun durumundaki birinin yanında görülmek istemez. Haydi içeri girelim." "Ben burada dışarıda beklerim," dedi Jud. "Tamam, neyse, o zaman ben de seninle birlikte donabilirim. Bu arada benim adım Feds." "Şişko." "Feds mi?" diye yineleyen Jud, karşısındaki ufak tefek adamı tepeden tırnağa süzdü. "İki tür hapishane vardır," diye açıkladı Feds. "Bir grup bana Feds, diğerinde ise Slim." "Sıska, adı takılır. Sana Slim'i daha sonra tanıştıracağım. Fasulye sırığı gibi uzun ve sıskadır. Eğer günün birinde Selim olarak adlandırılan birinin bulunduğu ve bu kişinin gerçekten de zayıf olduğu bir kodese düşersen, işte o zaman yandın demektir. O gibi kodesler yanında burası çocuk yuvası kalır. Anladın mı?" Jud yavaştan gülmeye başlıyordu. "Evet." "İlk yardım ekibi. Önde bir sağlık memuru ve arkasında biri sedye, biri büyük bir yardım çantası ve bir diğeri de oksijen tüpü taşıyan 3 görevli tutukluyla avluya geldi. "İşte geldiler," dedi Pets. "Haydi içeri geliyor musun?" Jud onun peşinden binaya girdi. Gardiyanlar hemen kapının ardında onu bekliyorlardı. Onu yakaladıkları gibi duvara bastırdılar ve kollarını arkasına çevirip kelepçeleri taktılar. Çevredeki tutukluların itirazlarına ve bağırışmalarına rağmen gardiyanlar onu sürükleyerek oradan uzaklaştırdılar ve Jude kendini yeniden daha bir saatten az bir süre önce ayrıldığı hücresinde buldu. 30. Jude ondan sonraki bir yılı arada sırada çok kısa süreler için normal koğuşta kaldığı günlerin dışında hücreyle revir arasında geçirdi. Hücreden çıktığı zamanlarda bir şekilde hemen bir kavgaya karışıyor ve aynı kısır döngü baştan başlıyordu. Herkesin onunla bir alıp veremediği var gibiydi. Hatta bir ara bunların sayısı o kadar fazla olmuştu ki bir bekleme listesi bile yapıldı. Jude hücresinden her çıktığında listede sırası gelen bir şekilde ona bulaşıyor ve Jude da buna seve seve karşılık veriyordu. Aklında başka hiçbir şey yoktu, bir sonraki kavgadan başka. Belki de bunun tek nedeni böylece kalbine çözümsüz bir düğüm gibi yerleşmiş olan boşluğu hissetmemesi ya da bunun onu hapisten önceki yaşamını düşünmekten alıkoymasıydı. Onun için ne geçmiş ne de gelecekteki ilk kavgası dışında bir gelecek vardı. Kavga ettiği adamların yüzlerini kavga sonrasında anımsamıyordu bile. Tek algılayabildiği yumruğunun insan etine değmesini verdiği duygu ya da tersi durumda eğer rakibi isabetli bir vuruş yapmayı başardıysa duyduğu ani acıydı. Bütün bu öfkenin ortasında darbeleri ona bazen aşkı da anımsatıyordu. İlk iki dövüşü çok çabuk gelip geçti. Rakipleri kolayca zafere ulaşacaklarını düşünmüş, bir karşı koyma, özellikle de Jude'un dizginlenemeyen saldırganlığını hiç hesaba katmamışlardı. Zamanla onlar da neyle karşı karşıya olduklarını öğrendikleri gibi, karşısına çıkanlar da genellikle şansları olabileceğine inananlar oldu. Ancak rakipleri ne denli seri, güçlü, yetenekli ve deneyimli olurlarsa olsunlar, hiçbir zaman Jude'un kavgaya giriştiği anlardaki vahşi hırsına tam anlamıyla hazırlıklı olamıyorlardı. Tam olarak bilincini yitirmesi dışında hiçbir şey onun kavgayı bırakmasına neden olamazdı. Gerçi birkaç kez neredeyse o noktaya geldi ama bir şekilde her defasında dayanmayı ve kazanmayı başardı. Kavgaların gittikçe şiddetlenmesiyle birlikte yaralanmalar da giderek ciddileşiyordu. Daha sonraki 12 ay içinde beyin travması geçirdi. 5 parmağı, 3 kaburgası kırıldı ve bir kulağında duyma yeteneğinin büyük kısmını yitirdi. Bir ayı revirde, geri kalan 11 ayı da hücrede tek başına geçirdi. Jude o kadar çok kavgadan galibiyetle ayrılmıştı ki, hapishanede ona karşı mağlup olmak asla bir utanç nedeni olmuyordu. Jude'a esaslı bir tokat indirmeyi başaran bile sıkı bir adam sayılıyordu. Duyma yeteneğini kaybetmesine neden olan yumruğu sallayan tutuklu, 2 ay boyunca hapishanenin en ünlü, saygın kişisi olmuştu. Jude'un kazandığı her kavgayla birlikte bekleme listesi de kısaldı. Karşısına çıkmak isteyenlerin sayısı giderek düşüyor, bunu bir kez deneyenler de ikinci bir girişimde bulunmuyorlardı. Aslında Jude'un da bu arada giderek yenilecek duruma yaklaştığının farkında bile değillerdi. Birkaç parmağı tam olarak iyileşmemişti. Sağ elini artık sıkamıyor, yumruk haline getiremiyordu. Duyma kaybına uğrayan kulağı aynı zamanda denge sorunları da yaratıyordu. Bazen yürürken, hatta dururken bile öylesine başı dönüyordu ki ister istemez yalpalıyordu. Uykusuzluk onu yiyip bitiriyordu. Tek kişilik hücresinde geceleri genellikle gözleri açık, parlak yeşilimsi ışığa bakarak geçiriyordu. Babasıyla oturduğu son evin mutfağının aydınlatması da aynen böyleydi. Jude'un revirde sırtüstü yatarak geçirdiği haftalarda kasları damlamıştı. Dar hücresinde yaptığı egzersizlerle onları formda tutması da olanaksızdı. Karın kasları için birkaç kez eğilip kalkma ve birkaç şınav. Tüm yapabildiği buydu işte. Kavgaya girdiğinde ise gücünün kaynağı içindeki öfkeden başka bir şey değildi. Bir yıl sonunda listede kimse kalmamıştı. Onunla kavga etmek isteyen kimse yoktu. Tutuklular aralarında o tamamen koğuşa döndüğünde neler olacağını konuşup duruyorlardı. Sonra Beyblo'a yeni bir tutuklu geldi. Adı Benito'ydu. İki cinayetten dolayı hüküm giymişti. 1.90 boyuyla uyumlu, heybetli, güçlü bir yapısı vardı. Yeni gelenlerde genellikle rastlanan ürkekliğin, çekingenliğin zerresi bile yoktu onda. Benito karşısındakilerin ondan korkmalarına alışmıştı. Ancak North Central'a gelip de Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkum yok. Annem dışında dediğinde karşısındakiler başlarını sallayarak bunu onaylamadıkları gibi yaşadığı çevrede alışık olduğu şekilde gülüp hak da vermediler. Bunun yerine aynen şöyle dediler. Öyle mi? Bekle, bakı görünce bu fikrin değişecek nasıl olsa. O korkunç biri, önünde kimsenin duramayacağı kahrolası bir çılgın. Ya da şöyle dediler. Eğer gerçekten sıkı birini görmek istiyorsan bakın hücreden çıkmasını bekle. O gerçek bir olay. Ya da öyle mi düşünüyorsun? Bakın yanında annen iyilik meleği gibi kalır. Böylece kavga önceden kızıştırılmış oluyordu. Daha önce de Jude'a karşı şanslarını denemek isteyen yeni acemiler olmuştu. Ama o sıralarda bekleme listesi vardı ve onlar karşısına çıkmadan önce Jude'u dövüşürken görme olanakları bulmuşlardı. Gerçek bir dövüşçü olmayanın geri çekilme olanağı vardı. Ancak Benito isteğini belirttiğinde hiç kimsenin dövüşmesini beklemesine gerek yoktu. Liste boştu, sıra onundu. Benito'nun gelmesinden 3 hafta sonra Jude'un hücre cezası bitti ve yeniden koğuşa gönderildi. Zayıf, solgun ve halsizdi. Uzun süren bir hastalık döneminin nekahatindeymişçesine yavaş ve zorlukla hareket ediyordu. Benito onu gördüğü anda gülmeye başladı. Ünlü Doc bu mu? Diye alay etti. Sıkı herif dediğiniz bu mu? Bunu öylesine yüksek sesle söyledi ki Jude yanından geçerken duydu. Jude durup Benito'yu tepeden tırnağa süzdü. Bu da kim diye sordu. Çok uzun süredir hiç konuşmadığı için bir anlamda paslanmış olan sesi inanılmayacak kadar boğuk ve kabaydı. Yeni biri henüz geldi Doc, dedi Old Man River. Seninle başa çıkabileceğini sanıyor. Çevredekilerden bir kısmı gülmeye başladılar. Bunu yapabileceğimden eminim dedi Benito öfkeyle. Ciddiyim, sıradaki kim diye soran Jude Benito'ya döndü. Normal olarak hücredeyken bir sonra dövüşeceği kimseye ilişkin bilgiler ulaşır ve olası kavgaya ilişkin ayrıntıları tasarlama fırsatı olurdu. Bu kez hiçbir şey duymamıştı. Bu adam dedi Old Man River. Jude başını salladı. Hayır olamaz. Ne diyorsun sen pislik dedi Benito alaylı bir sesle. Güçlü Doc karşıma çıkmaktan korkuyor mu? Güçlü Doc sözcüğünün benim için ne anlama geldiğini biliyor musun? Öfkesini dizginleyemiyordu. Bok canına güçlü Doc. İşte söylediğim bu. Bok canına büyük Doc. Jude onu yeniden süzdü. Benito ilk kez tuhaf bir tedirginlik duyuyordu. Jude'un bakışlarında dengesini bozan bir şeyler vardı. Ona bakan bu gözler anlamsız, bir anlamda ölüydü. Kendini incelemeye alınmış bir biftek parçası gibi hissediyordu. Neyse diyeceğin son şey buysa dedi Jude. En iyi benim diye yanıtladı Benito. O anda Jude'un gözlerinde bir parıltı fark etti. Öyle mi dedi Jude. Sözcükleri uzatıp üzerine basa basa. Göreceğiz bakalım. Hem de nasıl göreceğiz diye yineledi Benito. Ne zaman? O anda Benito'yu makasa alan gözler için ölü bakışlı oldukları belki de söylenecek son sözdü. Yarın diyen Benito hissettiği hafif korkuyla baş etmeye çalıştı. Vardiyadan sonra. Ertesi akşam hava çok iyiydi. Günün sıcağından sonra hava serinlemişti ama asfalt hala sıcak kusuyordu. Hafif bir rüzgar kavga edecek rakipleri bekleyen tutukluların saçlarını uçuruyordu. Gardiyanlar her zamanki gibi olay sona erdikten sonra yaklaşmak üzere yerlerini almışlardı. İlk gelen Jude oldu. Kalabalıktan uzakta elleri cebinde, yüzünde tuhaf, dalgın bir ifadeyle kenarda bekledi. Ondan birkaç dakika sonra da yüzünde zaferinden emin bir gülümsemeyle Benito geldi. Ne olursa olsun kazanmayı sağlamak üzere kendisi için ufak bir sigorta da temin etmişti. Jude ellerini cebinden çıkarınca çevrelerinde birikmiş olan kalabalık bir adım geri çekildi. Benito hafifçe eğildi. Bu arada elini pantolon belinden içeri sokarak sürpriz olarak sakladığı kısa bir boru parçası göründü. Tam karşısındaki zayıf, hasta görünümlü çocuk ise bu arada kımıldamadan duruyordu. Benito bir hamle yaptı, oğlan geri bile çekilmedi. ''Haydi yavrum, beni mi istiyorsun, gelsene!'' diye kışkırtmalarını sürdürdü Benito. Yeniden ileri doğru bir hamle ve beceriksiz bir aparküt denemesi yaptı. Jude daha darbeyi yemeden yalpaladı. Tokadın geldiğini görmüş ancak bunu savuşturma fırsatı bulamadan ayağının altındaki yer sallanmaya başlamıştı. İç kulağı yine onu rahat bırakmıyordu. Benito'nun yumruğu tam çenesine geldi. Kalabalıktan bir şaşkınlık feryadı duyuldu. ve Benito rakın yumruk mesafesinin dışında kalacak şekilde dans etmeye başladı. Eğer Benito fırsattan yararlansa belki de Jude'u yenmeyi başarabilirdi. Ama Jude yeniden doğruldu ve kafasının toparlanması için başını salladı. Çene kemiğinin ağrısı bilincini açmıştı. Ağırlığını ayakları üstünde yoğunlaştırarak yumruklarını sıktı. Hafif kroşe, zafer sarhoşluğu içindeki Benito'yu daha da kamçıladı. Başlangıçtaki tedbiri bir yana bırakarak bir adım ileri atıldı ve ağırlığının avantajından faydalanarak Jude'u kıskaca alarak yere atmaya çalıştı. Ancak Benito kollarını rakibinin bedeni etrafına saramadan Jude'un kuvvetli yumruğu rakibinin karın boşluğuna isabet etmişti bile. Dizleri üzerine çöküp soluk almaya çalışma sırası Benito'daydı. Kendini toparlamaya çalıştı ama ayağa kalktığı anda Jude yeniden vurdu ve şakağına gelen yumrukla birlikte Benito sersemleyip sendelemeye başladı. Benito geri çekildi. Kalabalık ona yer açmak için geriledi. Kalabalıktan hafif mırıldanmalar duyuluyordu. Bu serseme haddini bildirmeliyim diye düşünerek boruyu çıkardı. Kalabalıktan gelen sesler zafer çığlıklarına ve kahkahalara dönüştü. Şuna bakın, bu gerçek bir kemik kırıcı. Benito kendine güvenini yeniden kazanmıştı. Bu yeni güven duygusunun etkisiyle Benito elindeki boruyu diğer eline geçirdi. Jude'un da yanında aynı şekilde bir şey olduğundan kuşkulanıyordu. Bir sopa ya da daha büyük olasılıkla bıçak. Bu nedenle de rakibinin de silahını çıkarmasını bekledi. Jude'un yüz ifadesindeki anlamı fark edememesinin nedeni de buydu. Eğer fark etseydi bu belki de onun için bir uyarı olabilirdi. Jude revirde ve tek kişilik hücrede geçirdiği 3 aylık bir dönemden yeni çıkmıştı. O zamana dek kavgasız geçirdiği en uzun dönemdi bu. Kavga etme gereksinimi bağımlı olunan bir maddeye duyulan karşı konulamaz istek gibi içinde büyümüştü. Jude içinde dizginlenemez bir öfkenin kabarıp tüm benliğini kontrol altına aldığını hissediyordu. Daha sonra olanları ise tam olarak algılayamadı bile. Bir anda kendini elinde boruyla buldu. Rakibi tam önünde yerdeydi ve o boruyu çekiç gibi sallıyordu. Her çekiç darbesi boğuk bir gümbürtüyle sonuçlanıyordu. Jude boruyu tutan kolunu yeniden kaldırarak gerildi ama birden kolu yukarıda kaskatı kaldı. Çevreye derin, korkutucu bir sessizlik hakim olmuştu. Adamlar gözlerini ona dikmişlerdi. Jude gözlerini kapadı, araladı ve yerde iki büklüm yatan bedene baktı. Benito kıpırdamıyordu. Gerçekten de son darbelerin hiçbirinde kıpırdamamıştı. Jude'un parmakları gevşedi. Elindeki boru yere düştü. Borunun asfalt üzerine düşmesiyle boğuk bir gümbürtü çıktı. Fats ileri çıktı. Eğilip boruyu aldı ve çevredeki kalabalıktan birine verdi. Birkaç kişi Benito'nun yanına çökerek onu döndürmeye çalıştılar. Kalabalık sıralar halinde yaklaştı. Jude hiçbir şey göremiyordu. Fats aceleyle onu yeniden binaya soktu. 5 dakika sonra Jude yeniden koğuşların bulunduğu bloğa dönmüş, Fats ile birlikte oradaki masalardan birinde oturuyordu. Fats oyun kağıdı getirmiş dağıtıyordu. "Kartları al eline," diye fısıldadı Fats. "Öldü mü?" diye sordu Jude. "Bilmiyorum. Kahretsin, alsana şu kartları eline." "Bu çabaya ne gerek var?" diye sordu Jude. "Nasıl olsa benim kavga ettiğimi biliyorlar." "Evet, biliyorlar," diye fısıldadı Fats. "Ama kanıtları yok." "Bu çok önemli olabilir. Ben senin kankan değil miyim? Seni korumuyor muyum? Bana güven." Gardiyanlar 10 dakika kadar sonra onu almaya geldiler. 2 kişiydiler. Biri Jude'un oturduğu sandalyenin sağına, biri ise soluna geçti. "Evet, haydi," dedi sağındaki adam. "Gidelim." Fats söze karıştı. "Nereye?" Adamlar yanıt verdikleri sırada Fats'e bakmadılar bile. Gözleri Jude'da, elleri ise coplarındaydı. Geçmişte bu gibi durumlarda sorun çıktığının bilincindeydiler. Daha önce 2 kez Jude'u hücreye getirmek üzere geldiklerinde onu henüz kavganın hışmından kurtulamamış, gözleri dönmüş bir halde bulmuşlar ve gönüllü olarak onları izlemesini sağlamakta zorlanmışlardı. "Nereye olduğunu biliyorsun Fats. Doğruca hücresine dönüyor." "Peki ama niçin?" diye sordu Fats ısrarla. "Hiçbir şey yapmadık ki." "Ya öyle, haydi gidiyoruz." "Oyunun sonunu getirmeni bekleseniz nasıl olur?" diye sordu Jude. "Tabii emriniz olur," diyen gardiyanlardan biri elini Jude'un omzuna koydu. Jude sert bir hareketle eli omzundan aşağı iterek ayağa kalktı. "Sakin olalım," dedi diğer gardiyan. Bu arada ikisi de bir adım kadar geri çekilmişlerdi. Sanki korkuyorlar gibi diye düşündü Jud. 31. Benito yaşıyordu ama güç bela. Revirden gelen haberler durumunun kritik olduğunu gösteriyordu. Benito öldüğü takdirde Jud müebbet hapse mahkum olabilirdi. Jud hücresindeki yatağına uzanmış, tavandaki floresan lambalara bakıyor ve müebbete mahkum tutukluları düşünüyordu. Onlardaki bir farklılık, bir koku, görünümlerindeki bir değişiklik onları bir şekilde diğerlerinden ayırıyordu. Diğer tüm tutuklular bir sonraki şartlı tahliye listesinin açıklanmasını bekliyor ya da salıverilmelerine kadar kalan günleri sayıyorlardı. Aslında müebbete mahkum olanların da sığındıkları bir umut yok değildi. Sürekli olarak yasa kitaplarını ya da içtihatları inceliyor, yargılanmalarında bir boşluk ya da yeniden yargılanmalarını sağlayacak bir madde bulmaya çalışıyorlardı. Ancak kendileri de diğer tutuklularda bunun boşuna bir çaba olduğunu, onlar için günleri sayabilecekleri yalnızca bir tek tarih olduğunu ve bunun da bir çeşit kurtuluş olduğunu çok iyi biliyorlardı. Jud uyuyamıyordu, hatta gözlerini bile kapayamıyordu. Gözlerini kapar kapamaz göz kapaklarının gerisinde görmek istemediği görüntüler beliriyordu. Babasını görüyordu mutfak masasının başında 10 dolarlık paketleri hazırlarken. Tanık sandalyesinde ifade veren Ina'nın yüzü beliriyordu gözlerinin önünde. Babasını görüyordu mutfağın soğuk zemininde ölü yatarken. Ve Harry'i görüyordu ona hiçbir şeye yaramayan değersiz bir çocuk olduğunu söylerken. Yine de Jud'un gözleri açık olarak uyuyakalmış olduğunu düşündüğü anlar vardı. Ya da hiç değilse uyumuş olduğuna inandırmak istiyordu kendini. Zaten ya buna inanacak ya da aklını kaybedecekti. Bazen babasına elinde boruyla başucunda dikilmiş havaya kaldırdığı boruyu ona vurmak için hazırlanırken görüyordu. Sonra bu görüntüdeki yüz değişiyor ve Jud elinde boru kendini ve tam önünde de yerde Benito'yu görüyordu. Benito düşünde gözlerini açıyor ve şöyle diyordu. Aynen baban gibisin. Sonra Benito'nun yüzü annesininkine dönüşüyor. Ena ondan korkuyla uzaklaşıp kıvrılıyor ve bağırıyordu. Hayır Anthony lütfen yapma. Ve o Ena'ya haykırıyordu. Ben Anthony değilim. Ama annesi aynı ürkek. Büzülmüş halde kalıyor. Korku içinde ondan uzaklaşıyor ve onu duymuyordu bile. Üçüncü gün öğleden sonra gardiyan hücresinin kapısına geldi. Jud kollarının üzerinde doğruldu. Ve o anda kollarının ağırlığını zorlukla çektiğini, titrediklerini hissetti. Hey dedi gardiyan, Benito atlattı. Bunu bilmek isteyeceğini düşündüm. Arkasına dönüp gitti. Jud yeniden yavaşça yatağına uzandı. Bitişik hücredeki komşusu mahkum seslendi. Hey, haberler muhteşem. Ne, hangi haberler diye soran sesler duyuldu diğer hücrelerden. Kulaklarınızı dört açın. Bakın şansı yaver gitti. Bu işten de sıyırdı.